Ayrım 13.
Masada iki şişe bira duruyordu. Yanında hamburgerler, patates kızartmaları vardı. İkisinin arasında son kitabımızın karton ciltli bir kopyası masanın üzerine yüzü koyun kapatılmıştı. Kadınla adam derin bir sohbete gömülmüşlerdi. "Ne anlam çıkarıyorsun bundan?" diye fısıldadı Leslie. Onun da sesi pek hafif çıkmıştı. "Farklı benliklerimiz bizim zamanımızda bizim kitabımızı okuyorlar, bir barda. Bizi niye görmüyorlar? Herhalde sarhoşlar," dedim. "Gidelim hadi." Leslie bu sözüme aldırmadı. "Onlarla konuşmamız gerekir. Ama sözlerini kesmek istemiyorum. Öyle ciddi bir halleri var ki. Bir dakikalığına bitişiklerindeki locaya oturalım da dinleyelim." "Dinlemek mi? Onlara kulak misafiri mi olacağız Leslie?" "Olmayalım mı?" diye sordu. "Pekala, o zaman sen git, konuş. Ben de konuk kabul etmeye karşı olmadıklarını anlar anlamaz gelirim." Karşımızdaki iki kişiyi inceledim. "Belki de haklısın," dedim. Yanlarındaki locaya süzüldük. Yüzlerini görebilmek için karşı tarafa oturduk. Adam öksürdü. Önlerindeki kitaba eliyle vurdu. "Ben de yapabilirdim," dedi. Bir yandan hamburgerini yiyordu. "Bu kitaptaki her şeyi yapabilirdim." Kadın içini çekti. "Belki de yapabilirdin Dave." "Tabii yapardım." Adam yine öksürdü. "Bak Lorraine, adam iki motorlu eski bir uçakla uçuyor. Ne olmuş yani? Ben de uçmaya başlamıştım biliyorsun. Neredeyse sola uçmaya hazırdım. Ne zorluğu var eski bir uçakla uçmanın?" "Ben zordur diye yazmamıştım," dedim içimden. "Yalnızca hayatımın bir yere varmadığını gördüğüm zaman işi serseriliğe vurdum," demiştim. Kadın, "O kitapta eski uçaklardan daha başka şeyler de var," dedi. "Eh, yalancının biri o adam. Kimse hayatını böyle kazanamaz. İnsanları parayla uçurmakmış. Uydurma bu. O harika karısına gelince herhalde o da uydurma. Hiçbiri doğru değil. Anlayamıyor musun bunu?" Niçin bu kadar kuşkucuydu? Ben değişik bir benliğimin yazdığı kitabı okusam o sayfalarda kendimi bulamaz mıydım? O da benim şimdiki durumumun değişik bir benliği ise niçin aynı değerlere sahip değiliz diye merak ettim. Niçin bu barda bira içiyordu Tanrı aşkına? Niçin ölmüş zavallı bir ineğin ufalanmış, ateşte yakılmış vücudunu yiyordu? Mutsuz bir insandı o bugün. Görünüşe bakılırsa çoktan beri öyleydi. Yüzü benim her gün aynada gördüğüm yüzdü ama çizgileri öyle belirgin ve derindi ki sanki bıçakla suratında istavroz çıkarmaya çalışmış gibiydi. Tedirgin bir duygu yayıyordu. Havada bir gerginlik vardı. Ondan uzaklaşmak istedim. Buradan çıkmak istiyordum. Leslie durumumu hissetti. Bana uzandı. Elimi tutup bana sabır iletmeye çalıştı. "İkisi de uydurma olsa ne olur Dave'i?" diye sordu kadın. "Bu yalnızca bir kitap. Niçin bu kadar kızıyorsun?" Adam hamburgerini bitirdi. Karısının tabağındaki patates kızartmalarından birine uzandı. "Benim tek dediğim, oku diye başımın etini yedin. Ben de okudum. Okuyunca da içinde öyle aman aman bir şey olmadığını gördüm. Bu adamın her yaptığını ben de yapabilirdim. Niçin sen bunu bu kadar, işte ne düşünüyorsan öyle buluyorsun, anlamıyorum." "Ben onu ne düşünüyorsam öyle bulmuyorum. Bence tam senin dediğin gibi. Bence o kitaptakiler biz de olabilirdik." Adam şaşkın bakışlarla bakınca kadın elini kaldırdı. Konuşmasına izin verilmesini istedi. "Uçuşlarına devam etseydin kim bilir? Yazıyordun da hatırlıyor musun? Courier'de çalışıyor, geceleri öyküler yazıyordun tıpkı onun gibi." "Püf," dedi adam. "Geceleri öykülermiş. Ne oldu sonra o öykülere? Hepsi reddedildi. Bir kutu dolusu basılı red pusulası. Tam boy dosya kağıdına bile basılmamış. Ne işe yarar ki?" Kadının sesi pek yumuşaktı. "Belki yeterince direnmeden bıraktın." "Belki de. Bu yüzden de sana söylüyorum işte. O martı öyküsünü ben de yazabilirdim. Çocukken denize uzanan iskeleye yürür, kuşların uçuşunu seyrederdim. Keşke benim de kanatlarım olsaydı derdim. Biliyorum diye düşündüm. Kıyıdaki o iri kayalara iner, göze çarpmayacak gibi çömelirdin. Martılar o kadar yakınından uçardı ki kulağınla duyabilirdin. Kanatlarındaki rüzgarı, yanından hızla geçen o tüylü kılıçların çıkardığı sesi. Derken birden döner, rüzgarın gittiği yöne uçarlardı, yarasalar gibi. Kendi göklerinde özgür. Sen ise orada kas katı kayaya demir atmış gibi otururdun." Birden içimde adama karşı bir acıma duygusu kabardı. Gözlerimin yanmakta olduğunu hissettim ona bakarken. "O kitabı ben yazabilirdim. Her kelimesini." Yine öksürdü. "Bugün zengin olmuş olurdum." "Öyle," dedi kadın. Sessizdi. O da hamburgerini bitirdi. Adam bir bira daha söyledi. Sigarasını yaktı. Bir süre mavi dumanlar ardında kayboldu. ''Uçmayı neden bıraktın Dave?'' diye sordu kadın. ''Madem o kadar çok istiyordun.'' ''Hiç anlatmamış mıydım?'' ''Basit. Ya öğrenmek için bir servet harcıyordun? Örneğin saatine 20 dolar ki o zamanlar 20 dolarla bir hafta yaşanırdı. Ya da köle gibi çalışıp günlerce uçakları cilalaman, sabahları benzinlerini doldurman gerekiyordu ki bir tek uçuşa hak kazanabilesin. Ben hiçbir zaman kimsenin kölesi olmadım.'' Kadın cevap vermedi. ''Sen olsan yapar mıydın?'' diye sordu adam. ''Haftada bir saatlik uçuş uğruna her gece evine benzin ve cila kokarak gelmeye razı olur muydun? Zaten uçuş lisansımı almam en azından bir yıl sürerdi.'' Soluğunu saldı. Uzun uzun içini çekti. ''Hademe diye çağırırlar insanı. Hademe şu yağı sil, hademe hangarı süpür, hademe şu çöpü at. Bana uymaz.'' Sigarasından soluk çekerken sanki o sigara yerine anıları yanıyormuş gibi davrandı. ''Kara kuvvetleri de daha hırlı değildi.'' dedi dumanlarının arasından. ''Ama ordu en azından para veriyordu bana.'' Görmeyen gözlerle salonu süzdü. Kafası başka bir zamandaydı. ''Manevralara çıkardım. Bazen uçaklar üzerimize doğru pırıl pırıl alçalır, sonra yine yükselip gözden kaybolurdu. Keşke hava kuvvetlerine yazılsaydım diye geçirirdim içimden. Savaş pilotu olabilirdim. Hayır dedim kendi kendime sessizce. Karacı olmakla akıllılık etmişsin Dave. Kara kuvvetlerinde olunca bir seferde bir tek insan öldürürsün genellikle.'' Tekrar soluğunu saldı. Öksürdü. ''Bilemiyorum. Belki de o kitap konusunda haklısın. Ben olabilirdim. Senin olabileceğin ise kesin. Film artisti olabilecek kadar güzeldin.'' Omuzlarını kaldırdı. ''O kitapta birlikte epey zor günler geçiriyorlar. Tabii adamın kendi suçu.'' Durakladı. Sigaradan bir soluk daha çekti. Hüzünlü bir hali vardı. ''Bu yüzden onlara imreniyor değilim ama sonunda işlerin aldığı biçime imreniyorum.'' Kadın, ''Bana bakıp imrenme.'' dedi. ''Onların yerinde olmadığımıza memnunum ben. Hayatlarında bazı güzel şeyler var ama hep bıçak sırtındalar. Bana göre çok fazla bilinmeyen var. O kadının yerinde olsam gözüme hiç uyku girmezdi. Sen ve ben iyi bir hayat geçirdik. İyi işlere girdik. Hiç işsiz ve parasız kalmadık. Kalmayacağız da. Güzel bir evimiz, biraz birikmiş paramız var. Dünyanın en serüvenci insanları değiliz belki. En mutlu insanları da değiliz. Ama seni seviyorum Dave.'' Adam sırıttı. Onun elini okşadı. ''Ben seni daha çok seviyorum.'' ''Ah David.'' Kadın başını iki yana sallayarak ona baktı. Uzun süre sessiz kaldılar. Masalarının yanında geçirdiğim o kısacık süre içinde nasıl da değişmişlerdi gözümde. Keşke Dave sigara içmesini öğrenmemiş olsaydı diye düşündüm. Ama hoşlanıyordum adamdan. Hiç tanımadığım bir benliğime karşı ürküntü yerine anlayış duyuyordum artık. ''Nefret verilere dayanmayan sevgidir.'' demişti Pay. ''Kimi seviyor olursak olalım, onunla ilgili bir takım şeyleri öğrenince fikrimiz değişebilir miydi?'' Kadın, ''Yıl dönümümüzde sana ne alacağım biliyor musun?'' diye sordu. ''Yıl dönümü armağanlarının zamanı geldi ha?'' ''Uçuş dersleri.'' dedi kadın. Adam ona aklını kaçırdığından kuşkulanıyormuş gibi baktı. ''Hala yapabilirsin Dave'i. Biliyorum yapabileceğini.'' Bir an sessiz kaldılar. ''Allah kahretsin.'' dedi sonunda adam. ''Haksızlık bu.'' ''Hiçbir şey haklı değildir.'' diye düzeltti karısı. ''Ama biliyor musun, bazen 6 ay ömrün kaldı diyorlar, sonra bakıyorsun bir şey olmuyor, o insan yıllarca yaşıyor.'' ''Lorraine, her şey öyle çabuk geçti ki, daha dün orduya yazıldım, üzerinden 30 yıl geçti, niye söylemiyorlar bu kadar çabuk geçeceğini?'' ''Söylüyorlar,'' dedi kadın. Adam içini çekti. ''Biz niye dinlemedik?'' ''Bir şey fark eder miydi?'' ''Şimdi ederdi. Eğer bilerek yeni baştan yaşayacak olsaydım...'' ''Çocuklarımız olsaydı şimdi ne derdin onlara?'' diye sordu kadın. ''Her şeyi düşünün derdim. Bunu yapmayı gerçekten istiyor muyum?'' deyin. ''Ne yaptığınızın önemi yok. Yeter ki onu yapmayı istiyor olun.'' Kadın ona şaşırmış gibi baktı. ''Ben içimden demek sık sık böyle konuşmuyor.'' diye düşündüm. ''Onlara son 6 aya girerken işin hiç keyfi kalmadığını söylerdim. Olabilecek iyi şeylerin nereye gittiğini... Önemli şeylere ne olduğunu merak ettiğin zaman yani.'' Öksürdü. Kaşlarını çattı. Sigarasını tabloya bastırarak söndürdü. ''Onlara derdim ki Hiç kimse sıradan şeyler arasında kaybolup gitmeyi istemez. Ama bu da oluyor çocuklar. Eğer her yaptığınızı düşünmezseniz, her seçiminizi en iyi biçimde yapmazsanız bu da oluyor. Yazmaya devam etmeliydin sen Dave. Adam elini hayır der gibi salladı. Sanki işin sonunda sürpriz bir sınav sorusu varmış gibi, kendimden gurur duyuyor muyum? Şu andaki kişi olabilmek için ömrümü verdim ben. Ödediğim fiyatta değdi mi? Sesi birden çok yorgunmuş gibi çıkmıştı. Lorraine çantasından bir kağıt mendil çekti. Başını onun omzuna dayayıp gözlerindeki yaşları kuruladı. Kocası ona sarıldı. Onu okşadı. O da kendi gözlerini sildi. İkisi sessiz kaldılar. Bir tek adamın inatçı öksürüğü hariç. Belki çocuklarına bunları söylemek için geç kaldı diye düşündüm. Ama birisine söylemiş oldu. Karısına söyledi. Bize söyledi. Bir masa uzakta ama bir evren uzakta olan bize. Ah Dave. Bu adamı o kadar sık canlandırmıştım ki hayalimde. Kararlarımı onun üzerinde o kadar çok denemiştim ki. Eğer bu teste hayır cevabını verirsem, eğer güvenli yolu seçersem, sonra geriye dönüp yaptıklarıma baktığımda ne derim? Bazı seçeneklere hayır demek kolaydı. Örneğin banka soymak istemiyordum. Tiryaki olmak istemiyordum. Hayatımı ucuz zevklere değişmek istemiyordum. Ama gerçek serüvenlere hayır deme seçimi onun bakış açısıyla ölçülüydü. İleride dönüp bu olaya baktığımda cesaret gösterdiğim için mi hoşnut olacağım yoksa cesaret göstermediğim için mi? İşte şu anda adam bize kendisi anlatıyordu. Leslie alçak sesle zavallılar dedi. Bu biz miyiz Richie? Farklı yaşasaydık diye düşünen bu insanlar biz miyiz? Çok fazla çalışıyoruz diye mırıldandım ben de. Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslıyız. Keşke işin zevkini çıkarmaya biraz daha fazla zaman ayırsaydık. Bir arada sessizlik içinde. Bence de. Biliyor musun biraz yavaşlayabiliriz Vuki, dedi karım. Konferanslara gitmek, filmler yapmak, aynı anda 10 projenin peşinden koşmak zorunda değiliz. Herhalde vergi dairesiyle boğuşmak zorunda bile değiliz. Belki de bu ülkeden ayrılıp Yeni Zelanda'ya gitsek, orada ölene kadar senin dediğin gibi tatil yapsak daha iyi olurdu. Yapmadığımıza memnunum dedim. Kaldığımıza seviniyorum. Onun yüzüne baktım. Birlikte geçirdiğimiz yıllar için sevdim onu. Varsın o yıllar bir mücadele olsun. Yine de benim hayatımın en büyük zevkiydi onlar. Zor zamanlar, güzel zamanlar diyordu karım gözleriyle. Ben de değişmezdim onları diyordum. Dönünce uzun bir tatil yapalım dedim. Bu solmakta olan çiftten yeni bir bakış açısı kazanmıştım. Yeni bir üçgörü yayılıyordu benliğime. Karım başını evet dercesine salladı. Hayatlarımızı yeniden düşünelim. Ne düşünüyorum biliyor musun Dave hayatım? Dedi Lorraine'in sesi. Gülümsemeyi de başarmıştı. Adam boğazını temizledi. O da ona gülümsedi. Ben senin ne düşündüğünü hiçbir zaman bilememişimdir. Bence şu peçeteyi alalım diyerek çantasına uzandı kadın. Şu kalemi de alalım. 6 ay içinde en çok neler yapmak istediğimizin listesini çıkaralım. Hayatımızın en güzel zamanı olsun diye. Eğer bize şunu yap bunu yapma diyecek doktorlar olmasaydı ne yapardık? Zaten seni tedavi edip iyileştiremeyeceklerini kabul ediyorlar. O halde ne yüzle bize birlikte geçireceğimiz zamanda şunu bunu yapmayı yasaklıyorlar? Bence o listeyi yapıp sonra da her istediğimizi yapmalıyız. Deli bir kızsın sen dedi adam. Kadın peçetenin üzerine yazdı. Uçuş dersleri nihayet. Öf haydi canım dedi adam. Kendin söyledin. O adamın her yaptığını yapabilirdim dedin. Kadın parmağını kitaba uzatmıştı. Bu sırf eğlence olsun diye. Hadi söyle. Başka ne? Şey, ben hep gezi yapmak istemiştim. Avrupa'ya gitmek belki. Nasılsa hayal kuruyoruz. Avrupa'da nereye? Herhangi bir yer var mı aklında? İtalya, dedi adam. Sanki ömrü boyunca oranın hayalini kurmuştu. Kadın kaşlarını kaldırdı. Peçeteye yazdı. Hem gitmeden önce biraz İtalyanca öğrenmek isterdim. Oradaki insanlarla konuşabilelim diye. Kadın başını kaldırdı. Şaşırıp kalmıştı. Kalemi bir an havada dondu. İtalyanca ders kitapları alırız, deyip yazdı. Kasetler de var, biliyorum. Yine başını kaldırdı. Başka ne? Bu liste senin istediğin şeyler için. Ama zamanımız yok, dedi adam. Keşke bunu ta... Pişmanlıkları boş ver, dedi kadın. Değiştiremeyeceğimiz geçmişe hayıflanmanın yararı yok. Hala yapabileceğimiz şeyleri iste. Adam bir an bu sözü düşündü. Yüzündeki pişmanlık ifadesi yok oldu. Sanki kadın onun içinde yeni bir hayat soluğu üflemişti. Haklısın dedi Vakit geldi de geçiyor. Sörf yapmayı da ekle. Sörf mü? Kadının gözleri iri iri açılmıştı. Adam şeytan şeytan sırıtarak "Doktor ne diyecek buna?" diye sordu. "Sağlıklı değil," diyecek. Kadın güldü. Onu da yazdı. "Başka?" Leslie ile ben birbirimize sırıttık. Belki bize yuvamıza nasıl dönebileceğimizi söylemediler ama oraya varınca neler yapmamız gerektiğini pekala söylediler, dedim. Leslie başını salladı. Görünmez levyeyi itti. O da sarsılarak yok oldu. 16. Yeniden havalara yükseldiğimizde gözlerimizle deseni tarayıp ipuçları aradık. Eve nasıl dönebileceğimizi bulmaya çalıştık. Aşağıdaki yollar tabii her yana birden gitmekteydi. Leslie, "Merak ediyorum," dedi. "Ömrümüzün geri kalanını hep başkalarının hayatına girip çıkarak, kendi hayatımızı arayarak mı geçireceğiz?" "Hayır tatlım, hayatımız burada," diye yalan söyledim. "Öyle olmak zorunda. Anahtarı bulana kadar sabırlı olmamız gerek yalnızca. Her neyse o anahtar." Yüzüme baktı. "Şu anda duyguların benimkilerden çok daha berrak. Neden iniş yerini sen seçmiyorsun?" "Sezgi yine. Son bir kere, öyle mi?" Gözlerimi kapar kapamaz bu seferkinin doğru olduğunu anladım. "Dost doğru ilerle, inişe hazırlan." Adam otel odasında tek başına yatağın üzerine atmıştı kendini. Benim ikizim. Tek dirseğine dayanmış pencereden dışarı bakıyordu. Ben değildim ama bana o kadar yakındı ki evimizden fazla uzakta olmadığımızı anladım. Camlı kapılar bir golf alanına bakmaktaydı. İleride ulu çamlar vardı. Alçak bulutlar dolaşıyor, damda yağmur çiselemesinin sesi duyuluyordu. Vakit ya akşama yaklaşıyor olmalıydı ya da bulutların kalınlığından öğle zamanı bile akşama dönüşmüştü. Leslie ile birlikte öbür taraftaki balkonda durup camdan içeriye baktık. Leslie, "İçimdeki duygu onun büyük depresyon içinde olduğunu söylüyor. Ya sence?" diye fısıldadı. Başımla "Evet," dedim. "Burada böyle hiçbir şey yapmadan yatıyor olması garip. Leslie nerede?" Karım başını iki yana salladı. Adamı kaygıyla seyretti. "Kendimi bir garip hissediyorum bu durumda," dedi. "Bence onunla yalnız konuşmalısın." Adam kıpırdamadan yatıyordu ama uyumuyordu da. "Hadi sevgilim," diye üsteledi Leslie. "Sanırım sana gereksinimi var." Karımın elini sıktım, odaya onsuz girdim. Adam gri ışıklara bakıyordu. Ben yaklaşırken başını pek az kıpırdattı. Yatağın üzerinde adamın yanı başında ufacık bir bilgisayar durmaktaydı. Prize takılıydı. Ceryan ışığı yanıyordu ama ekranı tıpkı adamın yüzü gibi bomboştu. "Merhaba Richard," dedim. "Sakın şaşırma, ben..." "Biliyorum," diye içini çekti. "Sorunlu bir zihnin uzantısısın." Sonra gözlerini tekrar yağmura çevirdi. Gözümün önünde yıldırım çarpmış bir ağacın devrilişi, kıpırdayamadan yerde yatışı canlanmıştı. "Ne oldu?" diye sordum. Cevap vermedi. "Neden bu kadar sıkkınsın?" Sonunda "Yürümedi," dedi. "Ne olduğunu bilmiyorum." Sustu, konuştu. "Terk etti beni." "Leslie mi? Seni terk mi etti?" Yataktaki adam başını yarım yamalak salladı. "Evden ben ayrılmazsam kendisinin ayrılacağını söyledi. Bana artık dayanamıyormuş. Belki uçup duran ben olabilirim ama evliliği terk eden de o oldu." Mümkün değil diye düşündüm. Değişik bir Leslie benliğinin ona dayanamadığını söylemesi için neler olmuş olmalıydı. Kendi Leslie'mle ikimiz nice çok zor dönemler geçirmiştik. Benim iflasımdan sonra yıllar süren mücadeleler, kendimizi artık devam edemeyecek kadar yorgun hissettiğimiz zamanlar, bakış açımızı ve sabrımızı kaybedecek kadar baskı altında kalışlarımız, kavgalarımız. Ama bunlar hiçbir zaman ciddi olmamıştı. Hiç ayrılmamıştık. Kimse diğerine, "Sen gitmezsen ben giderim," dememişti. Bize olanlardan daha kötü ne olmuş olabilirdi onlara? "Benimle konuşmuyor," dedi adam. Sesi de vücudu kadar ölgündü. "Onunla durumu konuşmak istediğim zaman telefonu kapıyor." "Ne yaptın?" diye sordum. "İçkiye mi başladın? Haplara mı? Yoksa sen..." "Saçmalama," dedi sinirlenerek. "Ben benim." Gözlerini yumdu. "Git buradan. Yalnız bırak beni." "Üzgünüm," dedim. "Budalalık ettim. Ama ikinizi ayırabilecek şeyin ne olduğunu düşünemiyorum. Çok büyük bir neden olmalı." "Hayır," dedi. "Ufacık şeyler. Hepsi ufacık şeylerdi. Dağ gibi işler var. Vergiler var, muhasebe var. Filmler, kitaplar. Dünyanın her yanından gelen binlerce istek ve öneri var. Bunların yapılması ve de iyi yapılması gerekiyormuş ona göre.
Deli gibi atılıyor işlerin üzerine. Durmak bilmiyor. Yıllar önce bana söz vermişti. Hayatımın hiçbir zaman onu tanımadan önceki keşmekeşe dönüşmeyeceğini söylemişti. İnanarak söylemişti hem de. Susmadan konuşuyordu. Zihninin uzantısına bile söz söylemek rahatlatıyordu onu. Ben ayrıntılara önem vermem. Hiçbir zaman vermedim. Bu yüzden de öyle şeylerin hepsini o üstlenmiştir. Bir eliyle 3 kompütürü çalıştırır. Öbürüyle 1000 tane formu, gereksinimlerimizi, tarihinde yetişecek işleri düzene sokar. Sözünü ölüm pahasına bile tutacaktır, anlıyor musun? Bu son sözü beni öldürse bile dermiş gibi söylüyordu. İçi acıyla dolmuştu. Gücenmişti. Bana hiç zamanı kalmıyor. İşten başka hiçbir şeye zamanı kalmıyor. Ben de ona yardımcı olamıyorum çünkü işleri karıştıracağımdan ödü kopuyor. Kalktım ona bu dünyanın bir hayal dünyası olduğunu hatırlattım. Bu kadar ciddiye alma dedim. Ben bir süre uçağa binip uçacağım dedim. Basit gerçek. Ama ben giderken arkamdan ateş saçan bakışlarla baktı. Sanki beni buharlaştırmak istiyormuş gibi. Yatağın üstüne ruh hekiminin kanepesine uzanır gibi uzanmıştı. Değişti o. Stres değiştirdi onu. Artık çekici değil, komik değil, güzel değil. Sanki toprakla doldurulmuş arazi üzerinde buldozer sürüyor. Nisan'ın 15'ine, Aralık'ın 13'üne ya da Eylül'ün 26'sına kadar taşıyacağı öyle çok kağıt var ki hep hareket halinde olmazsa o kağıtların içinde gömülüp gidecekmiş gibi. Ben hayatımıza ne oldu deyince bana bağırıyor. Buradaki yükün birazını da sen taşısan anlardın diyor. Bu adamın ben olduğunu bilmesem saçmalıyor, sayıklıyor derdim. Oysa ben de bir ara neredeyse onun yolunu seçiyordum. Onun kadar çıldırmama ramak kalmıştı. Ayrıntılar fırtınası içinde kaybolmak öyle kolay ki, hayatta en önemli şeyleri bir kenara atmak, özel bir sevgiyi hiçbir şey tehdit edemez nasılsa demek, sonra günün birinde hayatın kendisinin bir ayrıntı haline geldiğini, sizin de bu arada en çok sevdiğiniz kişiye yabancılaşmış olduğunuzu görmek. Doğruyu biraz saptırarak, ben de senin geçirdiğini geçirdim dedim. Sana bir soru sorsam olur mu? Sor dedi. Hiçbir şeyin zararı olamaz. Sonunuz geldi bizim. Benim suçum değildi. Küçük şeyler tehlikeli olabilir kabul ama bu biziz. Ruh arkadaşıyız biz. Düşünebiliyor musun? Ben eski alışkanlıklarıma dönüyorum. Birkaç gün için pek o kadar derli toplu olmuyorum diye hemen yakınıyor. Kendisi zaten işin altında boğulurken ona ek iş çıkardığımı söylüyor. Benim yapmamı istediği şeylerin listesini çıkarıyor. Ben o işleri bir süre yapmayınca, örneğin bir ampulü değiştirmeyi unutunca tüm sorumluluğu ona yüklemekle suçluyor beni. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yardım etmesine elbette ediyorum ama her zaman mı edeceğim? Etmediğim zaman evliliğimizi bozmaya yeter neden mi bu? Olmamalı ama çakıl çakıl üstüne birikiyor, birdenbire bütün köprü yıkılıyor. Ona bu tutumunu bırakmasını, işin parlak yanını görmesini söyledim. Ama nerede? Evliliğimiz eskiden sevgi ve saygıydı, şimdi gerilim. Sonu gelmez iş ve öfke oldu. En önemli şeyin hangisi olduğunu göremiyor, sanki... Arkadaş bir şey söylesene bana dedim. Yakınmayı kesti. Bana baktı. Hala orada olduğuma şaşırmış gibiydi. Neden seni bunlara değer bulsun diye sordum. Senin neyin o kadar matah ki sana aşık olsun? Kaşlarını çattı, ağzını açtı. Ama sesi çıkmadı. Sanki sihirbazdım da onun konuşma yeteneğini çalmıştım. Sonra gözlerini kaçırdı, şaşkın bakışlarını yağmura çevirdi. Bir süre sonra neydi o soru? Diye sordu. Ben sabırla senin neyin o kadar matah ki karının sevmesi gerekiyor dedim.